Ayrım 4. Abdullah Öcalan ile görüşmeler. Doğu Perinçek. Sayfa 60. PKK'nın kökü kazınabilir mi? Kürt işbirlikçileri, eğer PKK'yı tasfiye ederseniz, özellik cebinizde dediler. PKK buna fırsat tanımıyor. Perinçek, önümüzde uzanan gelişmeyi nasıl görüyorsunuz? Türk devleti, PKK'nın kökünü kazımaktan söz ediyor. PKK'nın kökünü kazımaları mümkün mü? Öcalan, eskiden Kürt halkının kökü kazanacaktı, şimdi bu PKK'nın kökünü kazımaya dönüştü. Geleneksel politikanın bize yansıtılmış halidir. Perinçek, askeri yöntemlerle sorunun çözümünü mümkün görüyor musunuz? Öcalan, çözümde zoru bir yöntem olarak dayatıyorlar. Biz de diyoruz ki siyasi çözümün yolu açılmıştır. Hakim sınıfların özellikle Avrupa kanadı PKK şiddetten başka bir şeyden anlamıyor diyor. Burada da büyük bir çarpıtma var. Başta belirttim. Elimde 25 kuruşum ve bir sopa bile olmadan tek başıma yola çıktım. Ama attığım adımlar çok isabetli ve doğru olduğundan sonuç aldım. Daha önce bırakın zor durumunu dayatmayı, nefesi bile güçlükle alabiliyordu. Aslında ordu katliam yapar ama mücadele sürdüğü için yapamıyor. Kürt işbirlikçi eğilimleri var. Bir komplo geliştirildi. İşbirlikçilere eğer PKK'yı tasfiye ederseniz özellik cebinizde dediler. PKK buna fırsat tanımıyor. Küçük bir çıkış yolu olsa da ah bu yola girmesem. Yok. Şunu söylüyorlar. Atalarına baksınlar. Başlarına gelecekleri anlarlar. Şeyh Said'e, Seyit Rıza'ya ne oldu? Milli birliğimize, bütünlüğümüze göz dikenler tarihten ibret alsınlar. Mültecileşmeye büyük direnme. 70'lerin sonunda sıkı yönetimin tam bize yöneleceğini fark ettiğim anda yurt dışına açılmayı sağladım. Devrimde mültecileşmeye karşı büyük bir direnme gösterdik. Buraya üstlendik. Ermenilerin başına gelenin bizim de başımıza gelmemesi için bu hazırlığı yaptık. Perinçek, Şeyh Said hareketiyle aranızdaki fark nedir? Öcalan, anlamsız bir soru. Benzerlik yoktur. Burada tehditleriyle ilgili olarak söylüyorum. İstenen şudur. Örgütten vazgeç ve tasfiye et. Herkes tek kalsın. Bu ne demektir? Direnmeden vazgeçmek demektir. Buna güç getiremediler veya böyle olacağını düşünemediler. Türk zoru meşhurdur ve eli tetiktedir. Her an saldırır. Biz silahlı mücadeleye nasıl geldik? Bizim Haki Karar adlı bir yoldaşımız provokasyonla şehit edildi. Yer gök üzerimize yıkıldı. Nasıl karşılık vereceğiz? İlk kez uygulanan karşı teröre biz nasıl cevap vereceğiz? Bu aylarca düşünüldü. Örgütsel varlığımız imha tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Yoldaşımızın kanı yerde kalmayacak. Fakat bunu yapabilecek olanaklara hemen sahip değiliz. Bazı provokatörler vardı. Adım adım izliyorlar ve sorumluluklar da büyüyor. Öyle sonuca gideceğiz diye bir yargı yok. Ama gideceği yere kadar gitmelisin. Serüvenci ve hayalci de değilim. Sınıf temeliniz zayıf. Ulus darmadağınıktı. Örgüt de öyle. Kimse davaya profesyonelce katkı şurada kalsın bir gününü bile vermeye yanaşmıyordu. Hep ahmaklığın, maceracıların bulunduğu bir dönemdi. Tabii ahmakların dahi çatapata bir iki gün çaba harcayıp çekip bittikleri bir dönemi yaşıyoruz. Tartışma özgürlüğü yok. Bırakalım devlet düzeninde, sol çerçevede bile yok. O zaman dayatılan şövenizmin, sosyal şövenizmin biçimiydi. Durun, biz kurtarırsak olur, ayrı örgütlenme olmaz, bu bölücülük diye saldırıyorlardı. Hangi adımı atmak istesek engellemeler var. Bunların devletin dolaylı bir yansıması olduğunu anlamakta zorluk çekmedik. Rusya'nın çözüm olmadığı da açık. Buna rağmen yine devam etmeyi istiyordum. Öyle sağlam adam da yoktu elimizde. Zaten hastalıklı bir toplumda sağlam adam pek çıkmaz. İsrail'e nereye kadar götürürsek götürelim çabası içindeydik. 70'lerin sonunda sıkı yönetimle karşı karşıya gelinceye kadar mücadeleyi içeride yürüttük. Tam bize yöneleceğini fark ettiğim anda uyanıklık gösterip yurt dışına açılmayı sağladım. Bu ne anlama geliyordu? Hareketin nefes borularını biraz dışa taşırma ve orada hareketi yürütebilir miyim? Olan kadarıyla Türkiye'de bir şeyler yaptık, Kürdistan'da yaptık. Orta Doğu'nun sıcak savaşım alanında hangi olanaklar bulunabilirdi? Fırsatları değerlendirmek sorunu vardı o gün. Birkaç yıllık bir zamanda çok iş yaptık. Vatana büyük bağlılıkla devrimde mültecileşmeye karşı büyük bir direnme gösterdik. Uygun bir seçimle buraya üstlendik. Buna yüksek değer biçiyoruz. Çünkü Ermenilerin başına gelenin bizim de başımıza gelmemesi için bu hazırlığı yaptık. Türkiye'li mültecilerin pratiklerinin bizim de başımıza gelmemesi için önemli bir adım attık. Yeni yetme bir gücün ne kadar ayakta kalabileceği de tartışmalı. İnanç zayıflığı da var ama yine başardık. Bizim büyük çabamız da oldu. Arkadan hançerlemek istediler. Bireysel düşkünlükler görüldü. İlgili yazılarda bunlar çokça işlenmiştir. Ama buna rağmen 83-84'e geldiğimizde bu adım atılmıştır. 15 Ağustos atılımı kendi başına bir hayli anlam ifade eder. Kimyasal silah atarlarsa. Yaktığı yerde ot bile bitmeyecekmiş. Biz de kamyonların içine patlayıcıları dolduralım ve en kalabalık yerde patlatalım. Bu bir çözüm oldu mu? Perinçek. Devlet Kimyasal siyah kullanabilir mi? Buna karşılık politikanız nedir? Gerillayı savunma anlamında da demiyorum, halk açısından. Öcalan, geçen yıl Hani'de 9 yoldaşın şehit düşmesine bu silah kullanılıyor. Cesetleri yanmış. Kürtan'ın başka yerlerinde de kullanılma durumları var. Yaparsa ne olur, yapabilir mi? Bir defa biz bu silahın kullanılmasını engellemek için gerillayı yayıyoruz. Filan bölgeyi elimizde tutmak gibi bir çabamız yok. Bir bu. İkincisi, buna rağmen kullanırlarsa ne yapacağız? Belki hem Türkiye hem Kürdistan şehirlerinde kullanılmasına en iyi cevap anladıkları dilden verilir. Kitleleri hedef alırlarsa biz de şehirlerde büyük can kaybına yol açacak eylemlerde bulunuruz. Perinçek, siz de o zaman kitleleri mi hedef alacaksınız? Öcalan, nasıl kitleleri? Büyük üretim merkezlerinde olabilir. Onun dışında askeri hedefler vardır. Hem de bundan sorumlu olan burjuva partileri değil mi? Sorumlu bunlardır. Parti binalarının lokalleri var. Bir toplantısını basarız, 100 kişiyi götürürüz. Daha bunun gibi birçok eylem biçimi devreye sokmak mümkündür. Dedim ya, savaşı kurallarına göre yürütmezlerse çılgınlıkların sonu gelmez. Çılgınlıkları zaten epey gelişmiş. Nedir bu köy korucuları? Çılgınlıktır. Nedir bu aşiretlere tekrar silah vermek? Kürdü Kürde kırdırtmak, biz de Türk'ü Türk'e kırdırırız. Burada doğru olan ne odur ne budur. Demokratik kamuoyu savaş kurallarına ters düşen bu uygulamalara karşı çok hassas olmalıdır. Mutlaka tavır sergilemeli. Bizim de hazırlıklarımız var. Bir kitle katliamına girişirlerse biz de bu tür hedeflere yöneleceğiz. Gerekirse yıldırmak için, bu yolla kamuoyunu uyarmak için biz de yöneleceğiz. Görülüyor ki çaresiz değiliz. Irak Kürdistan'ın durumuna düşmeyeceğiz. Bazı generaller var. Tokatlı mıdır nedir? Perinçek, Altay Tokat. Öcalan, Altay Tokat acayip bir generaldir. Bilmem yaktığı yerde ot bile bitmeyecekmiş. Bizim yöntemlerimiz de var. Bu kadar sapık bir yaklaşım gelişirse o zaman patlayıcı araçları biz de kullanırız. Bunlar bir ara Lübnan'da çok kullanıldı değil mi? Biz de kamyonların içine patlayıcıları dolduralım ve en kalabalık yerde patlatalım. Bu bir çözüm oldu mu? Şimdiden Türk halkı duyarlı olmalıdır. Birisi bu tür çılgınlıkları gündeme sokmak isterse ondan hesap sormalıdır. Yoksa kendi yaşamını tehdit eden bir konuma düşer. Bunun sonucu sadece Kürt halkını değil, Türk halkını da etkiler. O açıdan menfaatler veya zararlar karşılıklıdır. Uygulama başladı mı bu işin sonu gelmez. Terör terörü besler ve kural dışı terör kural dışılığı besler. Biz 5 kişiyiz. Onlar 5000 kişi gönderiyorlar. Daha ne istiyorlar? Bizim bir tek basit silahımız var. Onların tankı, topu ve her şeyi var. Yani bizim 15-20 yaşındaki genç silahlı devrimcilerden oluşan gücümüze karşı onlar özel tim, komando, jandarma, polis, koruyucu çıkartmaktadırlar. Sayıca teknik, donanımca güçlü ve maaşla beslenmekteler. Kuvvetler arasında aşırı dengesizlik var. Daha ne istiyorlar? Kimyasal silahlar yasak, hiç olmazsa buna saygı duysunlar. Potan'da gerilla tugayımız var. Diğer yörelerde daha alt düzeyde bile olsa büyüme sürecine girmiştir. Yakın bir zamanda bir gerilla tümünün oluşması söz konusu. Perinçek, toplam kaç gerilla var? Öcalan, önemli olan sayıdan çok büyüme zeminlerine oturtulmuş olmasıdır. Tecrübe, donanım, mevzilenme açısından mükemmel bir grup oluştu. Bunlar büyümenin altyapısıdır ve bu altyapı beklenenden daha erken tamamlandı. Yalnız Botan'da gücümüz devrimci bir gerilla tugayını aşmıştır, giderek artıyor. Perinçek, 4500 kişilik bir kuvvet diyebilir miyiz? Öcalan, rakam vermiyorum, gerilla tugayı. Perinçek, gerilla tugayı 2000 savaşçıdan mı oluşuyor? Öcalan, hayır, o alay olur. Perinçek, yalnız Botan'da. Öcalan, evet, diğer yörelerde daha alt düzeyde bile olsa büyüme sürecine girmiştir. Yakın bir zamanda bir gerilla tümeninin oluşması söz konusu. Feodal işbirlikçiler ve aşiret kalıntıları. Görevler feodal işbirlikçiliği ve aşiret kalıntılarını tasfiye etmeyi kapsayacaktır. Diğer yerel gericileri, kompradorları, tefecileri kapsayabilir. Yerel resmi otoriteleri ya denetimi alacak ya da tasfiye edecektir. Perinçek, mesela kaç ay içinde? Öcalan, oluşum halindedir. Yıllarca kendini ayakta tutabilecek güce sahip. Çok önemli demokratik örgütsel görevlerle karşı karşıyadır. Kürdistan'daki asıl görevlerini büyük bir dirayetle yürütecektir. Özellikle bu görevler feodal işbirlikçiliği ve aşiret kalıntılarını kapsayacaktır. Diğer yerel gericileri, kompradorları, tefecileri kapsayabilir. Yerel resmi otoriteleri ya denetimini alacak ya da tasfiye edecektir. Gerillanın devletin askeri garnizonundan başlayan bir etkisi olacaktır. Bu güçle Türk ordusunun tamamen sökülmesi mümkün olamaz. Ama ordunun garnizonlarda toplanmaya mecbur kalacağı bir sürece girilecektir. Ordu uçaklara başvurabilir, topa, tanka başvurabilir. Kürdistan'ın arazi koşullarında bu yöntem fazla sonuç almaz. Biz daha hareketli bir duruma geçebiliriz. Yani savunma durumundan giderek daha aktif saldırı konularına ilerleyebiliriz. Şu aşamada bir bölük seviyesindeki birlikler hareket halindeyken önümüzdeki dönemde bu rahatlıkla tabur seviyesine çıkabilir. Daha şimdiden geçici olarak bu durumlara ulaşılıyor. Geceleri gerilla birliklerinin denetimi ordudan daha geniştir. Aslında gündüzleri de böyledir. Ordu birçok bölgeden çıkmıyor ve son derece kalabalık gruplar halinde faaliyet yürütüyor. Askeri anlamda kurtarılmaya yakın alanlar söz konusudur. Karışık bölgeler var ve bu ayrım daha da gelişebilir. Halkın geniş bir örgütlenmesi var. Milli siyasette gelişme var. Halk milisinin sayısı gerillanın çok çok üstündedir. Gerilla bir halk temeline, güçlü bir kitle temeline sahiptir. Sanırım şimdi bu çok hızlı bir biçimde devam ediyor. Bütün bunlar gerillanın muazzam bir demokratik devrim sürecine omuz verdiğini gösteriyor. Kürdistan, ulusal baskıya karşı bu demokratik açılma sürecini yaşıyor. Türkiye'de çok kimse bundan habersiz. Fakat sanırım ordu haberdar. Bunu bazen iç savaş terimiyle ifade ediyorlar. Türkiye'nin demokratikleşmesine büyük önem göstererek güçlerimizi büyütmeye devam edeceğiz. Bunu faşist gelişmelere karşı kullanacağız. Her türlü inkarcı ve antidemokratik güç odaklarına karşı değerlendireceğiz. Gerillaya bağlılık temelinde yükselen hareketimiz, ana bir akım halinde Türkiye'deki demokratik gelişmeyi beraberinde getirecektir. Bu Türkiye'de birçok devrimcinin yıllarca özleyip de ulaşamadığı sonuçtur. Bu vesileyle ben bir kez daha geçmiş devrimcileri anmak istiyorum. Onların umutlarının bugün bir gerçek haline aldığını belirteyim. Atılan ilk adımlar boşa gitmemiştir. Bu gelişme yalnız PKK'nın değildi. Diyorum ki, bu işe emek verenlerin çabalarının soylu bir birikimidir. Darbeyi hele bir denesinler. Denesin. Hiç sanmıyorum ki darbeyi 12 Eylül sonrasındaki gibi karşılayan bir toplumu bir daha bozsunlar Türkiye'de. Perinçek. Bir darbe durumunda gerilla hareketinde ne gibi değişiklikler olabilir? Öcalan. Zaten darbe 12 Eylül biçiminde hükmünü yürütüyor. Bugün güvenlik kurulu yöneten güçtür. Mücadelemiz yeni gelişecek darbelere karşı demokratikleşme için daha atılgan bir rol oynayabilir. Perinçek. General Albay Tokat benim sistemimde derken bugünkünden farklı bir rejim talebini ifade ediyor ve kamuoyunu buna hazırlıyor. Öcalan. İç ve dış kamuoyu buna o kadar karşı ki Deniz'in başına geleceği de görsün. Hiç sanmıyorum ki darbeyi 12 Eylül sonrasındaki gibi karşılayan bir toplumu bir daha bulsunlar Türkiye'de. Bugünden daha dar bir elbise giydirmek isteyenler niyet aşamasında ancak bir kliktirler. Türkiye'nin demokratik güçleri inanılmaz bir biçimde onlara dur diyecektir. Bir kez aldatıldılar, bir daha zor aldatılırlar. Denesinler. Yeter ki biz görevlerimize bağlı olalım. Tek koşulu budur. Görevlere doğru bir yaklaşım bu tip darbelerin şansını yok eder. Kadın ve çocukların öldürülmesi. Biz böyle olmaz dedik. Bu kaba bir köylü intikamcılığıdır dedik ve işlettik, eğittik. Hayır, çocuğun ve kadının suçu yoksa, bunu bilinçli katılmıyorsa vurmanın hiçbir anlamı yok. Perinçek. PKK'nın önderlik ettiği gerilla eylemlerinde çocuklar tarandı veya öldürüldü. Bunları değerlendirdiniz mi? Bu tür eylemlerin Kürt halkının toplumsal yapısıyla bağlantısını açabilir misiniz? Öcalan. Kadın ve çocukların öldürülmesi haberini aldığımda inanmadım. O zaman dedim ki, bunlar Kont Gelen'in eylemleridir. Daha 1984'te öyle bir eylem olmuştu. Sonra duydum ki, gerçekten partimizin veya hareketimizin içinde yer alan bazı unsurların marifetiymiş. Eza duydum. Daha sonra başka uygulamalar da oldu. Biz bunu yaptık. Nasıl yaptık? Bir kişiyi suçlamak mümkün değil. Diyor ki, korucunun evinden bize ateş açıldı. Biz de ateş açtık. Çocuklar ölmüş. Aslında kasıt yok. Öyle çılgın bir koruculuk sistemi geliştirildi ki, gerçekten suçluyorum bu sistemi işletenleri. Asker korucuyu koridorun önüne koyuyor ve kendini öyle koruyor. Önüne de maaş atıyor. Mağarada kendini savunan iki adam var. Onlar ne yapacak? Silahı en önde gelene doğrultacaktır. Ordu biliyorsunuz muazzam devlet gücüdür. Yani ilk elde o güç yetmiyor, en önde korucu ve ailesini sürüyor. Peki yetişmemiş silahlı adamlar ne yapacak? Bu iş çok acıdır değil mi? Gelsin asker öldürsün canım. Niye bu adamları böyle dolaştırıyor hem de eline silah vererek? Bu savaş kurallarının hangisine girer? Bu sonuçtan Kürt'ü Kürt'e kırdırtma, iti ite kırdırtma politikası sorumludur. Bu politika geçmişte de uygulandı, şimdi de uygulanıyor. Acı veren olaylar oldu ve buna sebep olanlar onlardır. Aleyhimize çok kullandılar. Uluslararası alanda da kullandılar. Ne yazık ki etkili de olabildiler. Bizden 5 kişi, onlardan 5000 kişi karşı karşıya geliyor. Yine yeterli görmüyorlar. Korucu ve ailesini de üstümüze yolluyorlar. Perinçek. Aşiret inançlarının, yani itiyle, bitiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, düşmanın kökünü kazıma gibi geleneklerin bu tür eylemlerde rolü oldu mu? Öcalan. Sanırım bazı uç tavırlar bazılarınca da geliştirilmek istendi. Yani kökünü kurutalım ve ihaneti en ağır cezayı verelim biçiminde görüşler çıktı. Biz böyle olma dedik. Bu kaba bir köylü intikamcılığıdır dedik ve işlettik, eğittik. Hayır, çocuğun ve kadının suçu yoksa, buna bilinçli katılmıyorsa vurmanın hiçbir anlamı yok. Biz tasvip etmedik ve bildiğiniz gibi son yıllarda bu tür olaylar yok denecek kadar azaldı. Partinin, özellikle bizim eğittiğimiz ve örgütlediğimiz ögelerin böyle eylemlerle yakından veya uzaktan ilgisi yoktur. Kaldı ki hemen hemen her savaşta çocuk da kadın da ölüyor. Yine de bizimkinde en az görülmüştür. Dedim ya, onlar binlerce komando, özel tim, helikopter, zırhlı tankla savaşıyorlar. Buna karşılık biz çıplak insan yüreğiyle savaşıyoruz. Öğretmenler ve eğitim hedef değil. Öğretmenler devlet memurları, ajan değilse hedef olmamalıdır. Herhalde savaş alanında istihbarat faaliyeti yapanlara eylem düzenleniyor. Perinçek, PKK'nın köylerde öğretmenleri öldürmeleri doğru mu? Öcalan, öğretmenler devlet memurları hedef değildir. Ajan değilse hedef olmamalıdır. Herhalde savaş alanlarında istihbarat faaliyeti yapanlara eylem düzenleniyor. Yoksa sıradan, hele dürüst bir öğretmenin cezalandırılması mümkün değildir. Perinçek, eğitim sistemini sarsmak için okulları yakmak ve köylerde Kürtlerin denetimini bu yoldan geliştirmek gibi bir anlayışınız var mı? Öcalan, bu tip uygulamalar var. Köy okullarının yakılması uygulaması. Perinçek, ama niçin? Yani Türk eğitim sistemini tasfiye etmek için mi? Öcalan, hayır. Sistemli bir politikadan ziyade devletin denetimini, otoritesini zayıflatma çabası olarak değerlendirmek gerekir. Perinçek, yoksa bunlar Türkçe öğrenimini engellemek için mi? Öcalan, hayır. Okulları bu temelde boşaltma, Türkçeyi okutmama gibi bir çaba yoktur. Olsaydı elimize bomba alırdık. Başta şehir okulları olmak üzere hepsini felç ederdik. Perinçek, sizin adınıza kışkırtıcı eylemler de oluyor mu? Öcalan, böyle olaylar oluyor. Duydum. Perinçek, var mı? Öcalan, bizim adımıza ev ve aşiret basılıyor. Bizim adımıza bize de yiyecek verin deniyor. Biz PKK'lıyız diyorlar. Bizim kaldıramayacağımız ve gerekli görmediğimiz bazı eylemleri tırmandırıyorlar. Hatta eskiden gerektiğinde bazı güçlerle çelişkileri tırmandırdıkları da oldu. Böyleleri çıkmadı değil, çok çıktı. Hatta son zamanlarda dağda bizim adımıza bazı çobanları bile vurmuşlar. Evet, bu hangi terördür? Kontra terördür. Çok çarpıcı bir örnek vereceğim. Almanya'ya karşı mücadele ettiğimizden söz edilerek Alman polisi PKK'yı ülkeye sokmayacağız diye tehdit savurdu. Alman polisini bu tavırlara yönelten tertipler vardı. Örneğin Adıyaman'da 4 turisti PKK adına öldürüyorlar. Bunu yapan kontranın ismi belli. MİT ajanı kendisi. Belgesini size verdik. Yine Yüksekova'da 5 çoban öldürülmüş. O sırada PKK'nın köyde olmadığını tespit ettik. O da kontra işiydi. Eski Genelkurmay Başkanı Ürua suikast. Halkın onayladığı, halkın otoritesinin gelişmesine hizmet eden bir eylem anlayışımız var. Perinçek, PKK'nın eski Genelkurmay Başkanı Ürua'yı öldürmek gibi herhangi bir kararı oldu mu? Gazetelerde böyle haberler çıktı. Polis kaynaklı olduğu belirtilen haberlerdi bunlar. Bu işin arkasında PKK'ya yabancı, kontrgerilla veya devletin başka bir örgütü olabilir mi? Öcalan, bizi gerek halkla gerek çelişkili olduğumuz güçlerle karşı karşıya getirmek için bu tür işlere bir özel savaş yöntemi olarak başvuruyorlar. Bu yaygınca kullanılan bir yöntemdir. Sözünü ettiğiniz geçen yılki Ürua suikast olayına da bir açıklık getirmekte yarar var. Bazı ögelerimizin üzerine gittik. Var mıydı böyle bir olay dedik. Dediler var. Kim almıştı bu karar diye araştırdık. Midyat'ta çeşitli sorunlardan ötürü bir dağılma olayı yaşanıyor. Sorumlu bir itirafçı. Televizyonda çıkardılar. Mehmet Yaşar Karatay adında biri. Bu adam içimizdeyken bazı ögelerimizin yaşamına kastetmiş. Birkaç tanesini suçsuz yere öldürüyor. Sanırım devlet afiş yapıp kahvelere astırmış. Bir de kadını tecavüz etmiş ve el altından düşmanla çalışıyor. Bunlar mektuplarda var. Örgütü tasfiye etme temelinde kendisine güven de vermişler. 10 milyon lira alıp kaçıyor. İşte bu olayların yol açtığı sorunlar sonucu Yaşar Karatay ile işbirliği eden bazıları geçen yıl İstanbul'a gitmişler ve bir karar çıkarmışlar. Bu kararın çıkarılmasında Sigbetullah Batur dediğimiz kişi rol oynuyor. Daha önce Diyarbakır cezaevinde ajanlaşmış bir unsurdur. Polisle çalışıyor ve Midyat'taki faaliyetlere sızmış. Orayı da ihbar ediyor. Yüzlerce kişi Batman çevresinde yakalatıyor. İstanbul'a gidiyor. Kendisini de teşvik ettiği bazı dürüst ama örgütten kopmuş ögeleri de kullanarak Ürü eylemini sahnelemek istiyor. Burada araştırılması gereken Sigbetullah Batur'a Ürü'ye suikast kararının nasıl ulaştığı, ona bu aklın nereden geldiğidir. Açıkça belirteyim ki bizim örgütün böyle bir suikast ile ilişkisi yoktur. İşkenceci Esat Oktay Yıldıran'ın cezalandırılmasından sonra gazeteler öldürülecek generallerin listesinden söz ettiler. Öyle general listesi falan yoktur. Biz yaparsak yaptığımızı açıkça belirtiriz. Bu konularda da bildiri çıkarırız, çıkarıyoruz da. Anlaşıldığı kadarıyla Bu suikast girişiminde bir oyun vardı. Bazı yan nedenlerle gerçekleşmemiş olsa da böyle bir kararın merkezinde bir ajanın yer aldığını eminim. Hatta bazen dürüst ögeleri de PKK adına bu işe katarak girişimlerde bulunuyorlar. Gerisini bilmiyorum. Hani bazı çelişkilerden söz ediliyordu. Gerçekten bu çelişkiler bu kadar kızışmış mıydı? Acaba PKK'yı özellikle de onun içindeki bir sızmayı yönlendirerek böyle bir girişimde mi bulunmak isteniyordu? Aslında bu konu biraz hassastır. Bir yolda savaşım veriyoruz, gerçeklerin bilinmesi açısından böyle bir bilgi yararlı olur kanısındayım. Buna benzer bazı olaylar geliştirilmek isteniyor. Bugün PKK'nın savaşımının sonuçlarını, kendi gelişmelerini mal etmek isteyenler vardır. Şimdi iyi niyetli veya kötü niyetli ögelerin taktik dışı çabaları oldukça sınırlandırıldı. Savaş hem parti içinde hem parti dışında sağlam yürütülmelidir. Yani halkın onayladığı, halkın otoritesinin gelişmesine hizmet eden bir eylem anlayışımız var. Demokratik gelişmeye hizmet eden bir anlayışımız vardır. Köylü intikamcılığını bir tarafa bırakıyoruz. Döneme denk gelmeyen eylem anlayışlarını bir tarafa bırakıyoruz. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 72.